Ayrım 2.
Toplumsal güçler doğrultusunda biçimlenmiş bir üst ben için örnek olarak 5 Nisan 1987 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmış olan Yener Süsoy'un 1978-83 tarihleri arasında ve 12 Eylül döneminde İstanbul Sıkı Yönetimi'nin yüzbaşı yargıcı olan şimdi ANAP milletvekili Bay Faik Tarımcıoğlu ile konuşmasından şu bölümü aktarıyorum. Faik Bey, kızmayın ama bir şey daha öğrenmek istiyorum. Askerlikte bir emir komuta zinciri var. Bu disiplin anlayışı içinde özellikle sıkı yönetim savcılarının gerçekten özgür kararlar verebildiklerini söyleyebilir misiniz? Söz gelimi, Genelkurmay Başkanı bir etkide bulunamaz mı? Askeri hakimlik yapmakla iftihar ederim. Kendine mahsus zorlukları var elbette. Askerliğin temeli olan disiplinle hukukun genel ilkelerini birleştirme bazen kritik noktalara varabilir. Ama benim şahsımda gördüğüm şey gayet rahat bir çalışma ortamı olduğudur. Bana hiç kimse şöyle karar ver demedi, diyemezdi. Sıkı yönetim savcılığım sırasında verdiğim birçok karara o zamanki sıkı yönetim komutanı Orgeneral Haydar Saltık tarafından itiraz edildi. Üst mahkeme hemen hepsini onayladı, iftihar ederim. Üst beni göstermesi bakımından askeri savcının verdiği yanıt çok ilginçtir. Bana hiç kimse şöyle karar ver demedi, diyemezdi. Gerçekten de askeri savcıya hiç kimse nasıl karar vermesi gerektiğini söylememiştir. Çünkü söylemesine gerek yoktur ve çünkü eğitiminin gereği olarak askeri savcının üst beni, sıkı yönetim komutanının üst beniyle uyum içindedir. Uyum içinde olması gereklidir. Böyle olunca da askeri savcının rahat bir çalışma içinde olduğu da bir gerçektir. Bununla birlikte askeri savcının bir de hukuk öğrenimi görmüş olması nedeniyle askerliğin temeli olan disiplinle hukukun genel ilkelerini birleştirme bazen kritik noktalara varabilir. Askerliğin temeli olan disiplinle hukukun genel ilkelerini birleştirme kritik noktalara varınca ne olur? Savcı yüzbaşı bu soruyu da şöyle yanıtlıyor. Zengin aile çocukları da mı düzenden yakınıyorlar? Efendim, şunu gayet açıklıkla, kompleksiz olarak ileri sürmemiz şart. Türkiye'de adalet yoktur. Sosyal adalet hiç yoktur. Türkiye'nin ana yapısında faşist eğilimler egemendir. Gelirler ve bölgeler arasında dengesizlik vardır. Bu nedenle 17 yaşındaki gençler bu adaletsiz tabloyu görünce büyük öfkeye kapılıyorlar. Burada bir de terör ortamı varsa, silah rahatlıkla giriyorsa, Türkiye'de adalet yoktur denilince ve bu sözü de 12 Eylül Sıkı Yönetimi'nin savcısı ve şimdi iktidar partisinin milletvekili olan kişi söyleyince, askerliğin disipliniyle hukukun genel ilkelerinin birleşmediği zamanlarda kritik noktaların neler olduğu kestirilebilir. Adaletsiz tabloyu gören 17 yaşındaki gençler öfkeye kapılıyorlar demek, o gençlerin üst benlerinin toplumun egemen güçleri doğrultusunda dahaca oluşup biçimlenmemiş olduğunu gösterir demektir. Onların üst benleri toplumun egemen güçleriyle uyum içinde olmadığı için öfkeye kapılıyor ve baş kaldırıyorlar. Öyleyse yasaklar ve cezalar uygulayarak onlarda da toplumun egemen güçlerinin isteklerine uygun, korkudan korkunun oluşturduğu ve biçimlendirdiği üst benler yaratmak gerekir. Olmayan, adalete, adaletsizliğe öfkelenen ve bu yüzden baş kaldıran bu 17 yaşındaki gençleri hapse atarak, ezerek, baskı altına alarak, onurlarını kırarak, pişmanlıklarını sağlayarak ve başka gençlere ibret olsun diye kimilerini asarak korkudan korku yaratmak yoluyla onların da üst benleri toplumun egemen güçlerinin istemlerine uygun olarak oluşturulup biçimlendirilmelidir. Onlar artık üst benleriyle kendi kendilerine yasaklar koyacaklar, toplumun egemen güçleriyle uyum sağlayacaklardır. Tıpkı sıkı yönetim savcısı yüzbaşı yargıcın vicdanının sıkı yönetim komutanının vicdanıyla ondan hiçbir buyruk almadan kendiliğinden uyum içinde olması gibi. İnsan kendinin jandarması. Çağcıl yeni kapitalizmde insanlar eskiden olduğu gibi artık baskıyla, zorla, korkudan korkan duruma getirilmiyorlar. Topluma egemen güçlerin istemleri doğrultusunda insanda üst ben oluşup biçimlenince o insan artık korkmadığını sanan, korktuğunu bile ayrımsamayan bir korkudan korku kurbanı oluyor. Bu insanlardan disiplinli olduğu belli olmayan disiplinli bir toplum yaratılıyor. O disiplini belli olmayan disiplinli toplum insanları aynı biçimde üniforma giymiyorlar, değişik renk ve biçimlerde giyiniyorlar ve böyle olmalarını da özgürlük sanıyorlar ama üniformalarını içselleştirdikleri için kafalarının içinde taşıyorlar, hepsi aynı biçimde düşünüyorlar. Birey, üst beniyle kendi kendinin jandarması oluyor. Herkes kendi kendisinin gözetimi altındadır. Birey kendi özel cezaevinin gönüllü tutuklusudur. Dikensiz gül bahçesi denilen toplum modeli bu insanlardan oluşmaktadır. Bu insan kendisini ve çevresini sorgulamaz, kendisiyle ve başkasıyla hesaplaşmaz. Olayları ve kişileri ve kendisini eleştirmez. Korkudan korkuyu içselleştirdiği için bu insan içtenlikle korkmadığını, hatta yürekli biri olduğunu sanmaktadır. Kendini özgür sanan köleler toplumu kurulmuştur. Teslim alındığını bilmeyen esirdir. Örneğin bir insan satın aldığı herhangi bir şeyi kendi özgür istenciyle satın aldığını sanır. Kapitalist reklam endüstrisinin buyruğuna uyduğunu ayrımsamaz. Örneğin bu insan seçimlerde kendi özgür istenciyle bir partiye oy verdiğini de sanır. Bireyi bu duruma getirmek için korkudan korkuyu üreten kurumlardan birinin Hristiyanlık olduğunu Dieter Dum kitabında belgeler de vererek açıklamış. Bu konuda İslamlığın insanda korkudan korkuyu içselleştirmedeki etkisi ve işlevi de araştırmaya değer. 1987 yılı ilk aylarında Federal Almanya Cumhurbaşkanı yanında kadın olan Eğitim Bakanı ile Türkiye'ye gelmişti. Bayan Bakan Hristiyan Demokrat Parti üyesidir. Hristiyan olan Bayan Bakan Türkiye devlet adamlarına ve başka ilgililere şu öneride bulunmuştur. Almanya'daki Türk işçileri, aileleri ve çocukları için Almanya'ya din hocaları ve imamlar göndermelisiniz. Bir Hristiyan bakanın ülkesindeki Müslüman göçmen işçiler için imam gönderilmesini istemesi çok ilginç bir olaydır. Hiç uzlaşmaz sanılan Hristiyanlıkla Müslümanlığın din yoluyla korkudan korku yaratılarak işçilerin belli bir amaçta uyumu söz konusu olduğunda uzlaşmaları önerilmektedir. Toplumsal korkudan korku. Ruh bilimdeki üst ben kavramına konuşma dilimizde ahlak ya da vicdan dediğimiz oluyor. Üst ben salt bireysel bir kavram değildir. Bireydeki üst ben gibi toplumda da toplumsal üst ben oluşuyor. Eskiden toplumsal üst beni içtimai vicdan, toplumsal vicdan deniliyordu. Toplumsal üst ben yine topluma egemen güçlerin etkisiyle oluşup biçimlenince tıpkı bireyin kendisini başkasının korkutmasına gerek kalmadan kendi kendini korkudan korkutması, kendi kendisini sürekli korkudan korku altında tutması gibi kurumlar, kuruluşlar, örgütler, birlikler, sendikalar, hatta partiler de oluşan toplumsal üst benleriyle, toplumsal vicdanlarıyla korkudan korkuyu içselleştirirler. Korkudan korkunun içselleşmesi demek, artık korkudan korkulduğunun ayrımsanmaması demektir. Toplumsal korkudan korkuya yaşadığımız iki olayı örnek olarak gösterebiliriz. Bu iki örnek de basına ilişkindir. Cumhuriyet tarihimizde hem gazeteciler cemiyeti hem gazeteciler sendikasınca iki kez basının kendi kendini denetimi yani öz denetimi, sansürü söz konusu olmuş ve gerçekleştirilmiştir de. Basının kendi kendini denetiminin gündeme geldiği tarihler çok dikkate değer. Her iki tarihte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en baskılı, en sıkı yönetimli zamanına denk düşmüştür. Bu bir rastlantı değildir, rastlantı olamaz. Biri, DP iktidarının basına en ağır baskılar yaptığı dönemdi. 1958 yılından başlayarak DP iktidarı basını tam anlamıyla buyruğu altına almaya çalışıyordu. Kendi doğrultusundaki gazetelere bol kağıt veriyor, karşı gazetelerin kağıtlarını kesiyordu. Yandaşı gazetelere bol ilanlar veriliyor, karşı gazetelerin ilanları kesiliyordu. Gazeteciler örtülü ödeneklerle satın alınıyordu. Cezaevlerinde gazeteciler vardı ve pek çok gazeteci için davalar açılmıştı. Özel tahkikat komisyonu kurulmuştu. Sıkı yönetim öz denetimiyle gazetelerin kalıplarından yazılar çıkarılıyor ve gazeteler ak boşluklarla çıkıyordu. İşte tam bu baskıların en ağırlaştığı bir zamanda Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası yeni bir düşün ortaya attı. Gazeteciler kendi kendilerini denetleyeceklerdi. Öz denetim, sansür uygulayacaklardı. İktidarın yasal ve yasa dışı baskılı denetimi yetmiyor, onu az buluyorlar, bir de kendi kendilerini denetlemek gereğini duyuyorlardı. Baskıya, yasa dışılığa, zorbalığa karşı gelmesi görevi olan basın, baş kaldırmak şöyle dursun, iktidarın denetimini az bulup bir de kendi kendini denetlemek gereğini duyuyordu. Bu öz denetimin normal bir zamanda olmayıp da en baskılı dönemde olması, basın kurumunda korkudan korkunun içselleştiğini göstermektedir. Basın bir basın ahlak yasası düzenliyor ve kendi kendini denetlemek için basın ahlak yasası komisyonu kuruyordu. Böylece kendi kendinin yargıcı, sanığı, suçlusu, cezaevi ve tutuklusu, kendisinin jandarması oluyordu. Sonuç olarak basın kendisine yapılan baskıların yetersizliğini kanıtlamış oluyordu. Basının ikinci kez kendi kendini denetlemesi konusu 12 Eylül 1980'den sonra yeniden gündeme gelmiştir. İktidarlar demokratik yöntemler dışı baskılarını arttırdıkça basında kendi kendini denetlemeyi kendine karşı iktidardan çok iktidar olmayı gereksinmiştir. Her iki olayda toplumsal korkudan korkuyu içselleştirmiş kurumlar için örnektir. Ortaklaşa toplumsal korkular. Toplumsal korku, toplumun bir bölümünü ya da çoğunluğunu etkisi altına alarak ortaklaşa, anonim korkular da oluşturur. Örneğin, dünyamız insanlarına benzeyen başka türlü yaratıkların başka gezegenlerden inerek dünyamızı zapt ve işgal edeceği üzerine ABD'de yapılan sürekli yayınlar, hatta bu konuda kurulan dernekler, yayınlanan sözde bilimsel dergiler, kitaplar ve çizgi romanlar, ABD halkında öyle bir ortaklaşa korku yaratmıştı ki, Orson Welles'in bir radyo programına özgünlük olsun diye şu anda dünyamıza Merih insanları inmiş bulunuyor diye başlamış olması Amerikan halkında çok büyük korku, panik yaratmış ve bu korkunun etkisiyle kurtuluş için evlerinden bilinmeyenlere doğru kaçanlar toplumsal ortaklaşa korkunun bir tarihsel olgusunu vermişlerdir. Merih insanların dünyamıza işgal edeceği korkusunun uyanabilmesi için o toplum insanların kurgu bilimsel romanlarla, filmlerle ve az çok teknikle yakınlığı ilişkisi olması gerekir. Bu yüzden geri kalmış toplum insanları Amerikalıların Merih insanlarından korkusunu gülünç bulabilirlerken kendilerinin başka toplumsal ortaklaşa korkular içinde yaşadıklarını ayırt edemezler. Örneğin komünizm tehlikesi korkusu, günah işleme korkusu, tanrı korkusu ve bütün tabular toplumsal ortaklaşa korkularımızdır. Bütün bu toplumsal ortaklaşa korkular kendini özgür sanıp aldatan insanın iç ve dış egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda kolayca yönetilmesine yaramaktadır. Korkudan korkmaktan kurtulmak. Vücudumuzun mikroplara, hastalıklara karşı kendini koruma savaşımı verdiği gibi, ruhsal yapımız da korkudan korkuya karşı kendini koruma yollarını arıyor, kendini savunuyor. Korkudan korkmaktan kurtulmanın doğal yolu, korkudan korkuyu yaratan toplumsal güce boyun eğmek, onun yandaşı olmak, korkudan korkuyu özümseyip içselleştirmektir. Böylece birey artık kendini efendi sanan uşaktır ve uşak uyum sağladığı efendisiyle özdeşleşmiştir. Kendini özgür sanan köledir. Karşıtıyla uyum sağlamayı, uzlaşmayı insancılık, hümanizm sanan bir enayi insan modeli ortaya çıkar. Yüreksizliğini yüreklilik sanır. Kişiliksizliğini, tek boyutluluğunu kişilik sanır. Bireysel saldırganlığını uygarca yüreklilik sanır. Türk insanında ve özellikle aydınlarımızda yüzyılların birikimiyle korkudan korku öylesine içselleşmiş, doğallaşmıştır ki korkudan korkarken bile içtenlikle korkmadığımızı sanmaktayız. Korkudan korku manevi yapımızı sarkom gibi sarmış. Korkudan korku çocukluğumuzdan beri içinde yaşadığımız ortam hava gibi olduğundan nasıl soluduğumuz havanın varlığını ayrımsamıyorsak korkudan korkumuzu da ayrımsamıyoruz. Çok yakın geçmişimizden buna bir örnek vermek istiyorum. Aydınlar Dilekçesi davası açıldığında yönetim bizi şu yöne çekmek istiyordu. Cumhurbaşkanlığına verdiğimiz yazı dilekçe değil bildirgedir. Çünkü bildirge vermek sıkı yönetim suçuydu. Bizi verdiğimiz yazının dilekçe mi bildirge mi olduğu tartışması içine sıkıştırmak, bunun dışında dilekçemizin içeriği üzerinde konuşturmamak, bu konuda düşüncelerimizin kamuya yansımasını önlemek istiyorlardı. Buna karşı bizim davranışımız elbette bu taktiğe girmemek, duruşmalarda dilekçemizin içeriğini çok daha geniş biçimde açıklamak olmalıydı. Bu bir siyasi davaydı ve davadan yararlanarak dilekçedeki düşüncelerimizi kamuoyuna iletmek fırsatını kaçırmamalıydık. Sıkı yönetim mahkemesinin ilk duruşmasına gideceğimiz sabahın bir gün öncesindeki gece toplanmıştık. Ve o toplantıda biz neyi tartışıyorduk? Yazımızın salt dilekçe olduğunu kanıtlamaya çalışmamızı, dilekçemizin içeriğinden söz ederek askeri yargıcı kızdırmamayı, bildirge vermediğimizi anlatmaya çalışmamızı, çok kısa konuşmamız gerektiğini konuşup tartışıyorduk. Sonuç bu yönde olmadı elbet ama tartışma konumuz önemliydi. Yani askeri yönetim bize neyi yaptırmak istiyorsa biz de onu yapmaya çalışıyorduk. Hiçbirimiz kendimizi bu korkudan korku havasının dışında saymamalıyız, sayamayız. Bir toplum tümüyle baskının yarattığı korkudan korkunun etkisi altındaysa, o toplum içinde korkudan korkusuzluk ayrıcalıkları söz konusu olamaz. Çünkü hiç kimse içinde bulunduğu mekanın tavanından yüksek ve döşemesinden alçak olamaz. Biz hepimiz sürekli olarak bu korkudan korkuyu ayrımsayarak ya da ayrımsamayarak, içselleştirerek ya da dışlayarak değişik oranlarda az ya da çok yaşamaktayız. Korkudan korkmaktan kurtulmanın yolları, toplumun korku üreten gücüyle uyum sağlamak, ona boyun eğmek, onunla özdeşleşmek olduğu gibi edilgin, sessiz, suskun kalmak da korkudan korkmaktan kurtulmanın bir yoludur. Susmak, karışmamak, yapmamak ve hiçbir şeye de tanık olmamak yoluyla kendini savunmak. Ülkemizde ve genellikle doğuda en çok uygulanan savunma yöntemi bu üç maymun, kulağı tıkalı, ağzı kapalı, gözü örtülü üç maymun yöntemidir. Şubat 1987'de Sivas'ta bir salondaki halkla konuşmamda korku konusunu anlatırken Almanya'da uzun zaman işçilik yapmış köy kökenli uyanık bir işçimiz şöyle dedi. Annemin bir sözü vardı. Oğul derdi. Ben etmediğimden korkmam, ettiğimden korkarım. Üç maymun yöntemini en güzel anlatan ön sözdür bu. İnsan etmediği şeyden, etmediklerinden korkmaz. Bir eşyanın korkusu olmaz. Çünkü hiçbir şey edemez. Bir şey eden insanın korkusu da olur. Öyleyse hiçbir şey etmemek gerekir ki korkmayasın. Edilginlik korkmamak demektir. Oysa bu söz gerçekte korkudan korkuyu bir başka biçimde içselleştirmeyi anlatır. Yüzyıllardır ezilmiş Türk köylüsünün çoğunun yöntemi işte budur. Etmediğimden değil, ettiğimden korkarım. Öyleyse korkmamak için hiçbir şey etmem, yani insan gibi değil, şey gibi yaşarım. Özetlersek, insanın korkudan korkuya karşı moral yapısını koruması, kendini korkutan güçle uyum sağlayarak, ona boyun eğerek, onunla özdeşleşerek ya da büsbütün edilgin kalarak hiçbir şey etmemek yollarıyla sağlanabiliyor. Hastalıklara karşı antikorlarla vücudun kendini savunarak korumaya çalışması gibi manevi varlığımızı bu yollarla korumaya çalışıyoruz. Bu, çoğunluğun katıldığı olumsuzcasına korkudan korkmama yoludur. Bilinçli olarak ve kişiliğini koruyarak korkudan korkmaktan kurtulmanın ilk koşulu, insanın karşı gelmede haklılığına kendisinin inanmasıdır. Haklılığına inanmış insanların çok ve toplu olarak ve örgütlenerek eyleme geçmeleri korkudan korkma duygusundan insanı kurtarır. Toplumun ürünü olan bireyler aynı zamanda toplu olarak ve ortaklaşarak kendi toplumlarını üretirler. Örgütlü toplum, bireylerin salt sayısal toplamı değil, bu sayısal toplamla birlikte artı topluluğun gücü demek olan o sayısal gücün üstünde bir güce sahiptir. Bu yüzden birey olarak tek tek duyduğumuz korkudan korkuyu örgütlü topluluk olarak kazanacağımız güçle yenebiliriz. Yalnızlık ve teklik korkudan korkunun dostluğu, örgütlülük de korkudan korkunun düşmanıdır. Bu yüzden korkudan korkuyu yaratan egemen güçler, bireylerin örgütlenmesine engel olmak ister ve ellerine geçen her fırsatta örgütleri dağıtır, örgüt kurmayı yasaklar ya da yozlaştırırlar. Korkudan korku laboratuvarı. Türkiye öteden beri ama özellikle 1980 sonrası korkudan korkunun çok değişik biçimlerde yaşandığı canlı bir korkudan korku laboratuvarı durumundadır. Öyle ki Cumhurbaşkanı Evren bile bir konuşmasında insanlarımızın konuşup tartışmamalarından, düşüncelerini açıklamamalarından yakınmış ve bu sözleri gazetelerimizde yansımıştır. Bir korkudan korku laboratuvarı durumunda olan ülkemizde kendiliğinden kimi denemeler yapılmaktadır. Örneğin İstanbul'da bir tiyatronun orta oyuncular yaptığı deneme halkımızdaki korkudan korkuyu göstermesi bakımından çok ilginçtir. Bir üniversitenin yapması gereken denemeyi orta oyuncular yapmıştır. Gerçek anlamda üniversiteler öğreten okullar değil, öğrenmeyi öğreten ve araştırmayı öğreten kurumlar olduğuna göre her şeyden önce kendi ülkesinin güncel sorunları üstüne araştırmalar yapması gerekir. Türkiye'nin 1980 modeli YÖK üniversiteleri lise uzantısı okullar olduklarından Türkiye'nin en güncel sorunları olan korkudan korku ve işkence gibi konuları araştırmaktan uzak ve içinde yaşadıkları toplumsal laboratuvardan da habersizdirler. Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Tiyatrosu, içinden tramvay geçen şarkı adlı bir çeviri oyun oynuyorlardı. Bu oyunda Nazi subayı ve SS'leri rolünde oyuncular da vardı. Bu oyuncular bir gün, Aralık 1986, Nazi subayları giysileriyle İstiklal Caddesi'nde tiyatronun önüne çıkıp gelip geçenden kimlik istediler. Hem de tam bir Nazi subayı gibi Almanca. Kimlik bitti. Lütfen kimliğiniz diyerek. İstanbul Türkiye'nin en büyük ve en uygar kenti. Beyoğlu ve İstiklal Caddesi. En uyanık insanların gelip geçtiği yer. Orada kendiliklerinden kimlik isteyen kadınlı erkekli Nazi subaylarına sen kimsin? Kim oluyorsun? Neden kimliğimi istiyorsun? Senin kimliğin nerede diye herhangi bir soru soran olmadığı gibi kimliğini çıkarıp vermeyen de olmamış. Öyle geliyor ki orada Nazi subayları değil de üniformalı herhangi biri, örneğin otel kavasları, hatta dolmuş değnekçileri bile kimlik istemiş olsaydı yurttaşlar kimliklerini çıkarıp vereceklerdi. Böyle bir deneyi yapmak herhalde bir tiyatronun değil, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, sosyal politika gibi konulardaki üniversite bölümlerinin görevi olmalı ve bu deneyden bilimsel sonuçlar çıkarılmalıydı. İşte o zaman Cumhurbaşkanı Evren'in merak ettiği, yurttaşların neden konuşup tartışmadıkları, düşüncelerini neden açıklamadıkları belki anlaşılırdı. Kimlik bitti olayını bütün gazeteler verdi. Yarın dergisinde, Ocak 1987 sayısında Selim Demirci bu olayı şöyle anlattı ve yorumladı. İstanbul'da orta oyuncuların oyunlarının bir parçası olarak sergiledikleri, basında da genişçe yer verilen yurttaşlara kimlik sorma eylemi, sergiledikleri oyunu ilginç kılmaktan öte bir anlam taşıyor. 12 Eylül'le birlikte toplumumuzun içine sokulduğu psikolojik ortam çok etkileyici biçimde ortaya konuyor. Kimlikleri sorulan insanlar hiç itiraz etmeden, hiçbir soru sormadan kimliklerini gösteriyor. Kendilerine verilen çök, otur gibi buyrukları hiç duraksamadan yerine getiriyorlar. Kendilerine neden kimlik sorduğunu sormak akıllarına bile gelmiyor. Belki de cesaret edemiyorlar. Olayın en çarpıcı yanı ise buyruklarını hiç duraksamadan yerine getirdikleri kişilerin Nazi üniformalı olmaları. Herkesin Nazi üniformasını tanımayacağını düşünsek bile yabancı bir üniforma olduğunu herkesin bilebileceğini kabul etmek gerek. İstanbul'un ortasında yabancı üniformalı askerler yol kesiyor, kimlik soruyor, buyruk veriyor ve insanlarımız karşı koymak bir yana soru bile sormuyor. Emperyalizm toplumumuzu bu hale getirenleri ne kadar kutlasa ve kutsasa yeridir.